Ayrım 5.
4. Paul Bosens gibi tartışılmaz yeteneklere sahip bir adamın olgunluk çağında kötü yola sapması, sayısı pek az olan dostları, müşterileri, onların sayısı daha çoktu ve Belçika polisi için neden olmasa bir sorun olmalıydı. Liège'deki ulusal fabrikada çalıştığı 30 yıllık süre boyunca yanılmazlığın kesinlikle şart olduğu bir işte yanılmaz bir teknisyen olarak ün yapmıştı. Kimse de asla namusluluğundan şüphe etmemişti. Bu 30 yıllık süre boyunca fabrikanın yaptığı çok sayıdaki silah konusunda kadınlar için en küçük boyutlardaki otomatikten ağır makinelilere kadar müessesenin en yetkili uzmanı da olmuştu. 1950'lerin başında bir yabancı müşteri silah siparişi dolayısıyla epey parasının dolandırıldığından yakındı. Şüpheler firmanın bir bölümünü yöneten Gossens üzerinde toplandı. Üstleri polise büyük bir şiddetle namuslu Gossens'den kuşkulanmalarının saçma olduğunu belirttiler. Mahkemede fabrika müdürü Gossens'den yana tanıklık etti. Ama mahkeme başkanı böyle bir güveni kötüye kullanmanın daha ağır bir suç sayılması gerektiği görüşünü benimsedi ve Gossens 10 yıl hapse mahkum oldu. Cezayı temiz ettiğinde bu süre 5 yıla indirildi. Cezaevinde iyi davranışları görüldüğünden 3,5 yıl sonra da salıverildi. Bu süre içinde karısı oğlanı boşanıp çocuklarını da götürmüştü. Liège şehrinin en güzel dış mahallelerinin birinde, azdır Liège'in güzel mahalleleri, çiçeklerle çevrili villasında Gossens'in geçirdiği sakin hayat artık geçmişe mal olmuştu. Ulusal fabrikadaki işi içinde aynısı söz konusuydu. Brüksel'de küçük bir daire kiralamıştı. Sonra yıllar üzerince şehir dışında bir ev tuttu. Avukatlarını ve papazların üstelenmelerine ne adliye sarayının altındaki hücresinde ne de cezaevindeki tutuklular arasında hüküm süren kaba dostluk havasında Afrika'dan gelen müşteriden yarım milyon frank sızdırmaya kalkmasının nedenleri konusunda en ufak bir ipucu vermemişti. Küçük memur yumuşak ve silik dış görünüşünün ardında belki de Güney Denizlerindeki adaları ya da Güney Fransa sahillerindeki gazinoları düşünüyordu. Cılız bacaklı iki küçük kız çocuğunun dikkatli babası belki de ihtiraslı ve şehvet düşkün yatak arkadaşlarına karşı büyük açlık duyuyordu. Kendisini dolandırıcılığa iten nedenler hakkında asla en ufak şey sızdırmadı. Sadece Batı Avrupa'nın yarısına silah veren kaçakçıların en önemlisi haline gelip ucunu aldı. 1960'ların başında silahçı diye tanınıyordu. Herhangi bir Belçikalı, Belçika yurttaşı olduğunu ispatlayan kimlik kartını göstererek spor araç gereçleri ya da silah satan otomatik ateşli silah, otomatik tabanca ya da tüfek satın alabilir. Gossens kendi kimliğinden hiç yararlanmıyordu. Çünkü her silah ve tüfek satışı alıcının adı ve kimliğindeki numarayla birlikte tüccarın defterine geçirilirdi. Dolayısıyla Gossens sahte ya da çalınmış kimliklerden yararlanırdı. Şehrin kesicilerinden biriyle yakın ilişki kurmuştu. Bu adam bir sanatçı sayılabilirdi. Cezaevinde çile doldurmadan sonra herhangi bir cüzdanla en ufak güçlük çekmeksizin yürütürdü. Böylece çalınan kimlikleri Gossens doğrulamadı. Elinin altında dahi sayılabilecek bir de kalpazan vardı. Bu adam 1940'larda bir 20.000'lik Fransız frangı imal etmiş, ancak bankla Fransız yazısındaki U harfini unuttuğundan, o sıralar gençti daha, kademe sillesini yemişti ama şimdi sahte pasaport yapıyor ve büyük iş görüyordu. Gossens bir müşterisi için silah almak zorunda kaldı ve elinde sahteliği anlaşılmayacak kadar mükemmel bir kimlikle cezaevinden çıkmış bir sabıkalı ya da işsiz bir aktörü silahçılara gönderirdi. Böylece silahla birlikte kimliği de elde ediyor. Arabanın dışında ya da yol kenarına park edilmiş bir arabanın içinde buluşuyordu. Birlikte çalıştığı adamlardan sadece yan kesiciyle kalpazan gerçek kimliğini biliyorlardı. Kimliği müşterilerin de pek azı tarafından bilinirdi. Özellikle Belçika'nın önde gelen çete reisleri olan bu müşteriler kendilerine de büyük hizmetleri dokunduğu için Gossens'in rahatça çalışmasını sağlamakla kalmıyor, tutuklandıklarını silahlarından bulduklarını söylemeyip onu bir çeşit koruyorlardı da. Yabancı müşterilerle genellikle yakından bildiği ve müşterinin ağzına sıkılığını garanti eden bu sabıkalardan biri tarafından getirilirdi. Bütün bunlar Belçika polisinin çalışmalarının bir bölümü hakkında bilgi sahibi olmasını önlemiyor ama suçüstü yakalanmasını ya da mahkemece mahkum edilmesi için gerekli tanıklıkların sağlanmasını engelliyordu. Polis garajındaki darla çok iyi donatılmış demirhane ile yanındaki atölyenin varlığından haberliydi ve bu yerler şüphesini uyandırıyordu. Ama yapılan devamlı baskınlar burada madeni madalyonlar ve Brüksel heykelleri gibi hatıra eşyaları yapılmasını sağlayan araç gereç dışında bir şey bulunmasına imkan vermiyordu. Polislerin son ziyaretinde kolluk kuvvetlerine duyduğu güveni belirtmek için baş müfettişe Manneken Pis'in bir resmini armağan etmişti. 1960 ve 1962 yılları arasında Katalya'da çarpışan, sonra Belçika başkentindeki bütün batakhaneleri denetleyecek bir şebeke kuran, asıl mesleği kiralık askerlik olan en iyi müşterilerinden birinin telefonla tavsiye ettiği İngiliz'i 21 Temmuz 1963 sabahı beklerken en ufak kuşku duymuyordu. Ziyaretçi konuşulduğu gibi öğlen de geldi. Gusens de onu koridora açılan küçük çalışma odasına aldı. Gözlüklerinizi çıkarır mısınız lütfen dedi ziyaretçisi oturduğunda. İngiliz'in uyarıları derece bekledi. İşbirliğimiz devam ettiği sürece birbirimize güvenmemiz daha doğru olur sanırım. Size içecek bir şey sunabilir miyim? Pasaportunu Alexander Dobrin'in adam kara gözlüklerini çıkardı ve iki bardağı bira dolduran silahçıyı merakla süzdü. Size ne gibi bir yardımcı dokunabilir efendim? Sanırım bir sırrı bir zorunu bildirdi. Tabii diyerek onu doğruladı Gossens. Yoksa burada olmazdınız. Size mesleği bilmeyi söyledim mi? Hayır, sadece sizin ve Katanga'da tanışacağını, ağzınızın sıkılığını garanti edebileceğini, bir ateşli silah ihtiyacınız olduğunu ve parasını sterlin olarak ödeyeceğinizi anlattı. İngiliz bu şeyde onayladı. Ben sizin mesleğinizi bilmiyorum ve sizin de benimkini öğrenmemeniz için bir neden yok. Üstelik çok özel ve her türlü ölçünün dışında yapılmış bir silaha ihtiyaç duyuyorum. Ben bilmiyorum güçlü ve zengin düşmanları bulunan adamların temizlenmesinde uzmanlaştım. Tabii temizleyici adamlar çok güçlü ve zengin. Dolayısıyla yaptığım iş her zaman kolay değil. Benim gibi uzmanlar tarafından kullanılmasını sağlayabilirler. Bu işler de çok özenli bir hazırlık ve olağanüstü yetenekli silahlara ihtiyaç gösterir. Şu sıra böyle bir iş aldım ve bana bir tüfek gerek. Gusens bir yudum bira daha aldı. Karşısındakini onaylarcasına başını eğdi. Mükemmel, mükemmel. Tıpkı benim gibi uzman. Şimdiden bana yardım o kuruş gibi geliyor. Nasıl bir tüfek düşünüyorsunuz? Tüfeğin tüfeği çok ağır değil ama yapacağı iş beni bir takım sınırlar içinde kalmaya zorluyor. Dolayısıyla da bu sınırlar içinde etkili olan bir silah bulmak söz konusu. Gusens'in gözleri zevkle parlıyordu. Eşi olmayan bir parça diye hırıldadı keyifle. Hiç tekrarlanmayacak bir durumda kullanılmak üzere belirgin bir iş ve adam için verilen ölçülere uygun bir tüfek. Tam adamını buldunuz sayın beyim. Sizi burada gördüğüme çok memnunum. Belçikalı'nın mesleki heyecanı karşısında İngiliz'in yüzüne hafif bir gülümseme yayıldı. Ben de memnunum efendim. Şimdi söyleyeyim şu sınırları. Bir kere silahı tutacağı yer sorunu var. Uzunluk değil de çeşitli parçalarının büyüklüğü. Atın ortağı ve mekanizmasının bundan fazla yer tutmaması gerekli. Sağ elini kaldırıp orta parmağıyla baş parmağını birleştirerek 5 santim çapında bir daire meydana getirdi. Yani devamlı atış yapabilecek bir tüfek söz konusu değil. Böyle bir silahın mekanizması çok yer tutar. Dolayısıyla bütün parçaları sökülüp takılabilen tüfeği göz önünde bulundurmak gerekir. Gusens bakışları tavana dikili önemli parçaları mümkün olduğu kadar ince bir tüfek düşünmeye çalışarak başını sallayıp İngiliz'i dinliyordu. Devam edin, devam edin diye mırıldandı. Öte yandan Mauser'in Enfield 303 türünde yandan kollu bir tüfek de olamaz. Bana çıkıntısı olmayan ve mermiyi doğrudan vurmayı tutmayı sağlayan sökülüp takılabilir bir kol gerek. Bir de son anda yerleştirebileceğim sökülüp takılan bir tetik. Bu neden diye sordu Belçikalı. Çünkü mekanizmanın tümü taşınabilmesi için tüp biçimde bir muhafazaya yerleştirilmeli ve dikkati çekmekten uzak olmalı. Sökülüp takılabilir bir tetik yapmak mümkün mü? Tabii aşağı yukarı her şey mümkün. Örneğin halk tüfeği gibi kırılarak doldurulan tek atımlı bir tüfek yapılabilir. Kapak takımından vazgeçilebilir. Yerini alacak bir sürgü gerekli ama tutar. Üstelik bu beni sıfırdan yola çıkmaya, torbalarına tümünü sonra tek parçalı bir çelik tüp yapmaya zorlar. Küçük bir atari için güç iş ama imkansız değil. Ne kadar zaman alır? Belçikalı ellerini açıp onu silkti. 2 ay belki de daha fazla korkarım. Benim bu kadar zamanım yok. O zaman piyasada satılan bir tüfek alıp değiştirmek gerekli. Kabul. Aynı zamanda bir tüfeğin zayıf da olması gerekir. Çapının büyük olması şart değil. Mermi etkisini gösterecektir. Mermiye gelince kısa olsun istiyorum. En fazla 45 santim. Ne kadar uzaktan ateş edeceksiniz? Pek bilmiyorum ama en fazla 130 metreden diyelim. Görüşse mi yoksa başa başlar mı düşünüyorsunuz? Her halde başa daha iyi çünkü. Evet, iyi nişanlı şahsızlığından dedi Belçikalı. Ama gülüş daha kolay bir hedeftir. Hele kısa namlulu ve hafif bir tüfekle bu uzaklıkta ateş edince. Başa mı yoksa bilmediğinize göre hedefin önüne yalan bir şey mümkün olduğu sonucuna varıyorum. Evet, mümkündür. Boş kovanı çıkarıp tüfeği yeniden doldurmanız gerekeceğine göre ikinci bir kere ateş edecek zaman bulabilecek misiniz? Çok uzak bir ihtimal. Susturucu kullanılır. İlk kurşunda kimseye rastlamazsa belki ikinci bir atış daha yapabilirim. Ama ilk kurşunda hedefi bulsam bile kaçmam için gerekli birkaç dakikayı kazanmak için yine susturucuya ihtiyacım var. Belçikalı başını sallamaya devam ediyordu. Gözleri şimdi masasının üzerindeki kurutma kağıdına dikiliydi. Öyleyse dumdum türü kurşunlar kullanmanız daha iyi. Tüfekle birlikte size birkaç kurşun da hazırlayacağım. Neden söz ettiğim anladınız mı? İngiliz başıyla evet dedi. Gliserin ne çabuğu? Civa sanırım. Çok daha kesin ve temiz. Tüfekle ilgili başka bir şey söylemek istiyor musunuz? Korkarım evet. Çok ince bir silah etmek için namlunun altındaki el kundağını yok etmek gerek. Ayrıca dipçiyi yok etmek de zorunlu. Ateş etmek için Stengan'ınki gibi sökülebilecek 3 madeni tüpten meydana gelmiş oymalı bir madeni dipçiye ihtiyacım var. Ayrıca çok etkili bir susturucu ve bir dürbün istiyorum. İkisi de sökülüp takılabilecek türden olmalı. Belçikalı bardağı boşalana kadar arasından ufak yudumlar alarak uzun süre düşündü. İngiliz sonunda sabırsızlandı. Evet, böyle bir silah yapabilir misiniz? Gusens labılınlığı sıyrılır gibi oldu. Yüzü ortada hiçbir gülümseme belirdi. Bağışlayın, çok karışık bir sipariş söz konusu ama evet yapabilirim. Şimdi Gusens'i yapmayı başardım. Aslında bana tarif ettiğiniz özel bir av. Bu av sırasında taşıdığınız malzeme şüphe uyandırmadan birkaç kere aranabilirsiniz. Gereken silahı nasıl olduğu hakkında oldukça belirgin bir fikir sahibiyim şimdi sanıyorum. Bunu Brüksel'den sağlamak mümkün olacak. Fiyatı çok yüksek. Şaşmaz bir araç. Çok çok iyi yapılmış. Aynı zamanda uzun hafif. Bu silahları dağ keçisi, alageyik, karacaoğlunda çok kullanırlar. Ama patlayan kurşunlar daha büyük bir hedef içinde mükemmeldir. Söyler misiniz, hedefiniz ağır mı hızlı hareket edecek yoksa hareketsiz mi duracak? Hareketsiz duracak. Mesele yok öyleyse. Üç parçalı dipçiğin ve tetiğin takılması basit bir mekanik ayar sorunu ortaya çıkarıyor. Susturucunun takılması için namlunun haddeden geçirilmesi ve kısaltılması soğuk olacağı üzerinde alınıyorum. Ama aslında kısa bir namluyla hedefe isabet ettirme olama hala bir azalıyor. Yazık, yazık, iyi düşünce misiniz? İngiliz başıyla evet dedi. O zaman mümkündür. 130 metre ötede hareketsiz duran bir adam ve tüfeğe takılan bir dürbünle susturucuya gelince bunu kendi elimle yapacağım. Susturucu bulmak kolay değil, hele sizin ihtiyaç duyacağınız gibi çok uzun modelini. Sökülen tüfeğin parçalarını taşımak için gerekli tüp gibi bir muhafazadan söz etmiştiniz bana. Ne gibi bir şey düşünüyordunuz? İngiliz yerinden kalktı, çalışma masasına yaklaştı. Uzun boyuyla ufak tefek Belçikalı'ya tepeden bakıyordu. Elini ceketinin iç cebine götürdü, silahçının gözlerinde bir an ürkek bir parıltı belirdi. Kiralık katilin bakışını bulandıran ve her türlü anlamı yok eden bu glimsi perdeyi ilk kez fark ediyordu. Ama İngiliz cebinden sadece gümüş bir tükenmez kalem çıkardı. Gusens'in not defterini kendine doğru çevirip üzerine birkaç saniye süreyle bir şeyler karardı. ''Bunun ne olduğunu anladınız mı?'' diye sordu. Not defterini silah kaçakçısına doğru uzatıp. Ustaca çizilmiş krokiye bir göz atan Belçikalı, ''Tabii'' dedi. ''İyi, mükemmel. Şimdi ayrıntılara girelim. İç içe giren ya da vidalanan bir dizi tüp söz konusu. Şu kalemin ucuyla resimdeki bir noktaya dokundu. Dipçiğin parçalarından birini içine alacak. Şu diğerini. Dolayısıyla ikisi de içeri gizlenmiş olacak. Omuza yapıştırdığımız parça da bütünüyle şurada işte. Dolayısıyla bu hiç değişiklik görmeden çifte rol oynayan tek parça. Şuraya, gözlerini şaşkınlıkla yuvarlanan Belçikalı'ya krokodin başka bir noktasını gösteriyordu. En kalın bölmeye tüfeğin mekanizmasıyla namlu yerleşecek. Bütünlüğü hiçbir çıkıntı yapmamalı. Dürbün olunca gez ve arpacığın gereği kalmıyor. Dolayısıyla diğer parçalar söküldüğünde bu parçanın bütünü muhafazasına kolayca giriyor. Şurada ve şuradaki son parçalar da dürbünle susturucuyu içine alıyor. Bir de kurşunlar sorunu var. En iyisi bunları alttaki şu küçük şişkinliğe doldurmak. Araç hazırlandığında gören birinin içinde tüfek bulunduğunu anlamaması gerek. 7 parça, kurşunlar, susturucu, dürbün, namlu ve dipçiyi meydana getiren 3 tüp sökülüp yerlerine yerleştirildiğinde kolayca çıkarılıp en kısa zamanda birbirine geçebilmeli. Ufak tefek Belçikalı krokiyi birkaç saniye süreyle inceledi. Sonra yavaşça yerinden kalkıp elini uzattı. Bayım dedi saygıyla. Dikkate değer bir iş bu. Anlaşılması imkansız. Oysa çok da basit. Bana güvenebilirsiniz. Bu tüfeği yapacağım. İngiliz ne hoşnutluk belirtisi gösterdi ne de hoşnutsuzluk. İyi dedi. Sıra geliyor zamana. 15 gün içinde bu silaha ihtiyacım olacak. Mümkün mü? Evet, tüfeği 3 gün içinde alabilirim. Değiştirmek için 1 haftalık çalışma yeter. Dürbünü satın alamasına da güçlüğü yok. En iyisini seçeceğimden emin olabilirsiniz. Ayarını bizzat yapmanızda çıkarınız var. Susturucu hazırlamak, kurşunlarda değişiklik yapmak ve muhafazayı ihmal etmek. Evet, aralıksız çalışırsam verdiğin süre içinde hepsi tamamlanabilir. Yine de son dakikada üzerinde durulması gerekli ayrıntılar olabileceğinden 1-2 gün önce gelmeniz daha iyidir. 12 gün kadar sonra tekrar uğrayabilir misiniz? Tamam anlaştık ama 14 gün sınırdır. 4 Ağustos'ta Londra'ya dönmüş olmalıyım. Son bir görüşme için 1 Ağustos'ta buraya uğrarsanız 4 Ağustos sabahı silah tamamlanmış olur. Güzel, şimdi de masraflarınızı ve tüfeğin fiyatını konuşalım. Belçikalı bir an düşündü. Beraber getirdiği bütün meselelerle benim de ustalığım göz önüne alındığında bu iş için sizden 1000 İngiliz lirası istemem gerek. Normalin çok üstünde bir fiyat ama çok çok özel bir silah söz konusu. Bunun bir sanat eseri olması gerek. Düşünün ki bazı av tüfeklerinin fiyatı bundan yüksek. Ayrıca bu işin kendini yapabilecek tek kişi olduğumu sanıyorum. Size yardım, ben de kendi alanımın en iyisiyim. İyi işe çok para ödenir. Bu fiyata satın alınacak silahın, mermilerin, ufak tefek parçaları ve kullanılacak malzemenin parasını katmak gerekir. Diyelim ki aşağı yukarı 200 İngiliz karşılığı. İngiliz silah kaçakçısının gözlerinin içine baktı ve kabul dedi. Yeniden elini iç cebine kaydırıp 20'şer 20'şer desteler halinde 5 İngilizlik bir tomar para çıkardı. 5 deste saydı. İyi niyetinin belirtisi olarak diye devam etti. Size 500 İngiliz'i önceden vermeyi teklif ediyorum. Geri kalanını 11 gün sonraki ziyaretimde getireceğim. İşinize geliyor mu? Bayım dedi Belçikalı ustaca bir hareketle paraları cebe indirerek. Hem işin ustası hem de kibar bir müşteriyle çalışmak zevk oluyor. Ziyaretçi sanki sözü kesilmemiş gibi bir nokta daha var dedi. Yeniden Louis'le bağlantı kurmayacak, ona ya da başka birine kim olduğumu ve gerçek kimliğimi sormayacaksınız. Kimin hesabı ve kime karşı çalıştığımı da öğrenmeye kalkmayacaksınız. Eğer aklınıza hakkında soruşturma yapmak gelirse duyarım. Böyle bir durumda sizden gizlemiyorum, ölü sayılırsınız. Açıkça anlaşıldı mı? Gubsens üzüldü. Koridorda ayakta durup gözlerini İngiliz'e yöneltti ve bir korku ürpertisi bağırsaklarını vurdu. Kendisinden özel alışılmamış silahlar ya da kısa namlulu basit bir kolt tabanca istemeye gelen Belçika'nın pek çok çete reisi ve sabıkalısıyla işi olmuştu. Bunlar insanı pek içini rahatlatmayan kişiler, çetin haydutlardı. Ama Manş denizinin ötesinden gelen bu ziyaretçiden insanı hareketsiz bırakan, kanına donduran amansız bir soğukluk izlenimi yayılıyordu. Silah kaçakçısı bir an itiraz edip açıklama yapmayı düşündü, sonra vazgeçti. Bayım dedi sakin sakin, hakkınızda hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Elinize geçecek tüfekte hiçbir seri numarası olmayacak. Hem benim için en önemli şeyin bu silahtan yola çıkıp bana ulaşmamaları ve izimi bulmamaları olduğunu bilmeniz gerekir. Sırf bu nedenle hakkınızda her ufak bir bilgi edinmek gereğini duymuyorum. Hoşça kalın bayım. Çakal akıcı güneşin altında uzaklaştı. İki sokak ötede boş bir taksi bulup şehrin merkezine ve Hotel Amigo'ya döndü. Gursens'in silah almak isteyince bir kalpazına başvurduğunu biliyordu ama kendisine gerektiğinde böyle birini bizzat bulmayı yeğlerdi. Bir kere daha Katarya'dan dönen Louis yardımına koştu. Ayrıca güç bir iş değildi bu. Brüksel uzun süredir geleneksel olarak sahte kimlik sanayinin merkeziydi ve yabancılar bu alanda sağlanan kolaylıklardan çok memnundular. 1960'ların arasında Brüksel aynı zamanda kiralık askerlerin de üstlendiği merkez olmuştu. Katanga'nın düşmesiyle eski Chombe rejiminin hizmetinde çalışıp işsiz kalan 300 kadar askeri danışman çoğunluk ceplerinde bir sürü sahte kimlikle şehrin kötü mahallelerindeki barlarda sürtüp duruyorlardı. Çakal'ın sokağa yakındaki bir barda Louis'nin kendisi için randevu aldığı adamla buluştu. Birlikte bir bölmeye çekildiler. Çakal üzerinde gerçek adının bulunduğu Londra'daki City Council tarafından kendisine 2 yıl önce verilen, daha birkaç ay geçerli olan şoför ehliyetini çıkardı. Bu dedi Belçikalı'ya, şimdi ölü olan bu adama aitti. İngiltere'deki ehliyetimi aldıklarından adıma çıkarılmış yepyeni bir birinci sayfaya ihtiyacım var. Dagan adına çıkarılmış pasaportu kalpazanın önüne koydu. Karşısında oturan adam pasaporta göz ucuyla baktı, yepyeni olduğunu gördü ve hesaplı bakışlarını İngiliz'e çevirdi. Gerçekten öyle diye mırıldandı ve hemen ehliyeti açtı. Birkaç dakika sonra başını kaldırdı. Bundan kolay var mı? İngiliz yetkilileri anlayış dolu kişiler. Resmi belgelerin tepeden tırnağa taklit edilebileceği akıllarına bile gelmediğinden pek tedbir almıyorlar. Bu kağıt, üzerinde ehliyet sahibinin numara ve adı bulunan birinci sayfaya yapıştırılmış küçük kağıt parçasını gösteriyordu. Çocukların oyun için kullandığı matbaa malzemesiyle bile uydurulabilir. Filigranın ortaya çıkarması söz konusu değil. Bütün istediğiniz ne oldu? Hayır, bana iki belge daha gerekli. Ya, müsaadenizle bu kadar basit bir iş için benim adaleti kurmanızı garip bulmuştum. Londra'da böyle bir işi birkaç saatte yapabilecek uzmanlarınız olmalı. Diğer belgeler nedir? Çakal istediği şeyleri açık seçik anlattı. Belçikalı bir an gözlerini kısıp düşündü, cebinden bir paket Bastos sigarası çıkarıp İngiliz'e uzattı. Adam başıyla istemediğini belirtince kendi sigarasını yaktı. Bu daha zor, Fransa için istediğiniz kimlik kağıdı da olur diyelim. Üzerinde çalışabilmek için yeterince kimlik dolaşıyor ortalıkta. Ama diğeri hiç gördüğümü sanmıyorum, alışılmamış bir istek bu.